Ayrım 30.
Onlar Yankilerin yaptıkları vahşeti ve zulümleri korku içinde anlatıyorlardı. Atlanta, Doğu Tennessee göçmenleriyle dolup taşmıştı. Halk onların nasıl acı çektiklerini ilk ağızdan öğrenmişti. Bu bölgede Konfederasyon yanlıları azınlıktaydılar. Savaşın bütün felaketi onların üzerine çökmüştü. Bir feci durumda komşunun komşuyu ihbar ettiği, kardeşin kardeşi öldürdüğü sınır devletlerinde yaşanmıştı. İşte bu göçmenler, Pensilvanya'yı ateş ve kan içinde görmekten başka bir şey istemiyorlardı. Göçmenlerden bütün kente yayılan bu istek, en sakin ihtiyar hanımlara varıncaya kadar bütün halkta vahşi bir zevk uyandırıyordu. İşte bu yüzdenli, Pensilvanya'da özel mal ve mülke zarar vermeyi ve yağmalamayı yasakladı. Yasağa uymayanların ölümle cezalandırılacağını ilan etti. Ayrıca ordunun el konulan her şeye bir tazminat bedeli ödeyeceğini bildirdi. Bütün bunlar öğrenildiği zaman General Lee'nin halk arasındaki saygınlığını koruyabilmesi için önceden kazandığı askeri zaferlerden yararlanması gerekti. Bu bereketli bölgenin zengin depolarının kullanılmasını önlemesi ise hayretle karşılanıyordu. General hangi dünyada yaşıyordu acaba? Bu kadar zaman açlıkla savaşmış ayağı çıplak, başı açık, üniforması harap olmuş asker evlatlarımıza yazık değil miydi? İşte buna benzer yorumlar alıp yürümüştü. Darcy Meade'in Doktor Meade'e gönderdiği mektup elden ele dolaştı ve gittikçe kabaran bir öfke seline dönüştü. Darcy mektubunda şöyle diyordu. Baba, bana bir çift çizme bulabilir misin? Haftalardır yalın ayak dolaşıyorum. Nereden bir ayakkabı bulabileceğimi kestiremiyorum. Eğer ayaklarım bu kadar büyük olmasaydı, arkadaşlarım gibi yapar, ölü bir Yankee'nin çizmesini giyerdim. Ama şimdiye kadar ayakları benimki kadar büyük olan bir Yankee askerine rastlayamadım. Eğer çizme bulursanız onları bana postayla göndermeyin. Çünkü yolda mutlaka çalınır. Fili trene bindirin ve çizmeleri onunla gönderin. İlk fırsatta size yeniden mektup yazarım. Bugünlerde kuzeye doğru ilerliyoruz. Bu yüzden yerimi size tam olarak bildiremiyorum. Herkes Pensilvanya'ya gideceğimizi söylüyor. Baba, sanıyorum ki Yankilere biraz sefaletin tadını tattıracağız. Ama general hayır dedi. Kendi hesabıma bir Yankinin evini yakmak zevki için ölümü göze almaya hiç de niyetim yok. Baba, bugün şimdiye kadar gördüğüm en büyük mısır tarlalarından geçiyoruz. Bizde böyle mısır yetişmiyor. İtiraf edeyim ki bu mısırlardan bir miktar yağmaladık. Çünkü hepimiz açtık. Ama bu yeşil mısır bize yaramadı. Arkadaşlar dizanteriye yakalandılar. Baba, bana bir çizme bulmaya çalışın. Şimdi benim rütbem yüzbaşı. Bir yüzbaşının da çizmesi olması gerekir. Hatta yeni üniforması ve apoletleri olmasa bile. Şimdi ordu Pensilvanya'daydı ve önemli olan da buydu. Bir zafer daha kazanılırsa savaş sona erecekti. Erkekler yuvalarına dönecek ve herkes yeniden mutlu olacaktı. Darcy Meade de o zaman istediği kadar çizme alabilecekti. Mrs. Meade, asker oğlunun bir daha ayrılmamak üzere eve döneceğini düşündükçe sevinçten gözleri yaşarıyordu. 3 Temmuz günü Kuzey Telgraf hattında ani bir sessizlik oldu. Bu ertesi gün öğleye kadar sürdü. Bu saatten sonra Atlanta karargahına arada bir kısa kısa haberler gelmeye başladı. Pensilvanya'da Gettysburg denilen küçük bir kentin yanında şiddetli çarpışmalar oluyordu. Bu büyük çarpışmaya General Lee'nin bütün birlikleri katılıyordu. Çarpışmanın gidişi hakkında kesin bir bilgi alınamıyordu. Çünkü çarpışmalar Yankilerin topraklarında oluyordu. Kaygı ve umutsuzluk giderek artıyordu. Atlanta halkı sıkıntıdan boğulur gibiydi. Durumun nasıl olduğunu bilememek kadar korkunç bir şey yoktu. Oğulları cephede olan aileler, başta olmak üzere herkes dua ediyordu. Bu arada akrabalarının Darcy Meade ile aynı alayda bulunduğunu bilenler, durumun pek kötü olduğunu sanmıyorlardı. Üstelik Yankilerin kesin bir bozguna uğratıldığı bir savaşa katılmayı büyük onur sayıyorlardı. Pitipetler'de de 3 kadın kaygılarını gizlemeden birbirlerine bakışıyorlardı. Çünkü Ashley ile Darcy aynı alaydaydı. 5 Temmuz günü kötü haberler kuzeyden değil, batıdan geldi. Vicksburg uzun ve yorucu bir kuşatmadan sonra düşmüştü. St. Louis'den New Orleans'a kadar bütün Mississippi fiilen Yankilerin eline geçmişti. Böylece Konfederasyon iki parçaya bölünmüştü. Başka bir zaman olsa bu bozgun haberi Atlanta'yı korku ve üzüntü içinde bırakırdı. Ama şimdi halk Vicksburg'u düşünmüyordu. Onların kulakları Pensilvanya'da zafere ulaşmaya çalışan General Lee'nin birliklerinden gelecek haberlere çevrilmişti. Eğer Lee doğuda başarı kazanırsa Vicksburg'un kaybı bir felaket olmazdı. Doğu, Philadelphia, New York ve Washington'dı. Bunların ele geçirilmesi kuzeyi felce uğratırdı. Böylece Mississippi üzerindeki yenilginin karşılığı fazlasıyla alınmış olacaktı. Ama saatler geçtikçe korku bütün kente yayılıyordu. Herkes her şeyi hayra yoruyordu. Halk başını kaldırdığı zaman bulutlu bir gökyüzü yerine parlak mavi bir gökyüzü gördüğünde hayret ediyor ve seviniyordu. Kadınlar sokak ortasında, verandalarda, kaldırımlarda toplanıyor, baş başa veriyor ve bir haber gelmemesini iyiye işaret sayıyorlardı. Böylece birbirlerine güven veriyorlar, cesur görünmeye çalışıyorlardı. Ama korkunç haberler de kentin bir ucundan öteki ucuna hızla yayılıyordu. Neler duyulmuyordu ki? General Lee öldü, savaş kaybedildi, büyük bir ölü ve yaralı listesi alındı gibi. Bu felaket haberlerine inanmamaya çalışan aklı başında insanlar bile paniğe kapılıyorlardı. Herkes kent merkezinde toplanıyor, bir kısım halk karargahın kapısında bekleşiyor, bazı kimseler gazetelerin eşiklerini aşındırıyorlardı. Bunlar bir haber istiyordu, felaket de olsa bir haber duymak için çabalıyorlardı. Trenlerin onlara bilgi getireceği umuduyla gara birikenler de vardı. Telgrafhanenin önü her tıkırtıya kulak kabartanlarla doluydu. Bu topluluk itişip kakışmayan, sakin görünen kişilerden oluşuyor ve giderek büyüyordu. Kimse konuşmuyordu. Kulakları iyi işitmeyen bir ihtiyar, haberleri kaçırdığını sanarak yanındakilere sorular soruyor ama hiç kimse bu ihtiyar adama sinirlenmiyordu. Her soruya, "Kuzeyden daha telgraf gelmedi, yalnız savaşın sürdüğü biliniyor," diye verilen cevaplar, topluluğun sessiz bir endişe içinde kalmasına neden oluyordu. Yürüyerek ya da arabayla gelen kadınların oluşturduğu dizi neredeyse kentin bir ucundan öteki ucuna kadar uzuyordu. Bütün bu birbirine yapışmış vücutlardan yayılan sıcaklık ve yürüyenlerin yerden kaldırdıkları tozlar çevreyi dayanılmaz bir duruma getiriyordu. Solgun yüzlü kadınlar suskun duruyordu. Kentte her evden en az bir oğul, bir baba, bir koca, bir nişanlı, bir kardeş savaşa katılmıştı. Bütün kadınlar ölümün kendi evlerini de ziyaret ettiğini öğrenmeye hazırdı. Hepsi böyle bir haberi bekliyordu. Fakat hiçbiri yenilgi beklemiyordu. Bu düşünceyi akıllarından çıkarmışlardı. Ama gerçeğin rengi karaydı ve bunu herkes biliyordu. Belki de bu sırada erkekler Pensilvanya'nın güneşiyle kavrulmuş otların üzerinde can çekişiyorlardı. Güney birlikleri belki de dolu altında kalan ekinler gibi boynunu büküyordu. Askerlerin gözleri kararıyor ama uğrunda dövüştükleri davanın saçtığı ışıklar asla azalmıyordu. Binlerce asker ölüyordu ama on binlercesi yeniden doğacak ve onların yerini alacaktı. Herkes buna inanıyordu ama yenilerin nereden geleceğini bilmiyorlardı. Onlar yalnız gökteki Allah'ın varoluşu gibi bunun kesin olduğunu biliyorlardı. Onlara göre General Lee olağanüstüydü ve Virginia ordusu asla yenilmezdi. Pitipetlerin arabası kentteki gazete bürosunun önünde durdu. Körük indirilmiş olduğu için üç kadın da şemsiyelerini açmışlardı. Scarlett o kadar titriyordu ki şemsiyesi başının üzerinde sallanıyordu. Pitipet fenalaşmıştı. Burnu yuvarlak yüzünün ortasında bir tavşan burnu gibi titriyordu. Melanie bir heykel gibi hareketsizdi. Zaman ilerledikçe gözleri vahşileşiyordu. Çantasından bir tuz şişesi çıkararak halasına uzattığı zaman 2 saatten beri ilk kez konuşuyordu. "Halacığım, bayılacağınızı hissederseniz şunu kullanırsınız. Eğer bu da işe yaramazsa Peter amcaya güvenmelisiniz. Çünkü ben bir haber almadan eve dönmek istemiyorum. Ayrıca Scarlett'ten ayrılmak da istemiyorum." Scarlett'in de Ashley ile ilgili bir haber alabileceği yerden başka bir yere gitmeye hiç niyeti yoktu. Eğer Pitipet hala ruhunu teslim etse bile oradan ayrılmayacaktı. Ashley hiç kuşku yok ki bir yerlerde savaşıyordu. Belki de ölmek üzereydi ve gazete bürosu gerçeği öğrenebileceği tek yerdi. Kalabalığa göz gezdirdi, dostlarını, komşularını gördü. Mrs. Maid 15 yaşındaki oğlunun koluna girmişti. Miss McClure ileri doğru çıkık dişlerini titreyen dudaklarıyla örtmeye çalışıyordu. Mrs. Elsing'in topuzundan düşen saç örgüsü heyecanını açığa vuruyordu. Fanny Elsing'in yüzü ise kireç gibi soluktu. Kuşkusuz Miss Fanny'yi bu kadar kaygılandıran asker kardeşi Hugh değildi. Onun da cephede bir aşığı olamaz mıydı? Arabasında oturan Mrs. Merriweather, kızı Maybelle'in elini okşayıp duruyordu. Maybelle'in çiçeği burnundaydı. Hamile durumunu el aleme göstermesi ayıptı. Çevresi özenle sarılmış bir şalla örtünse bile, böyle bir zamanda bu gürültü patırtı içinde ne işi vardı? Louisiana alaylarının Pensilvanya'da olduğunu duymamıştı herhalde. Yoksa küçük köylü asker Richmond için bu kadar kaygılanmazdı. Birden kalabalıkta bir kımıldama oldu. Halk Pitipet'in arabasına doğru at üstünde ilerleyen Red Butler'ın geçmesi için geri çekildi. Scarlett kendi kendine, tam bu sırada ortalıkta gözükmesi cesaret doğrusu. Üniformasız olduğu için halkın onu parçalaması işten bile değil. Sonra ona karşı bir hareket yapılacak olursa ilk önce kendisinin davranacağını düşündü. Bir güzel atın sırtında olan Red Butler'ın ayaklarında cilalı çizmeler, üzerinde şık beyaz elbise ve ağzında puro vardı. Ashley ve öteki delikanlılar yalın ayak, başı kabak, kan ter içinde açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere Yankilerle savaşırlarken, yüzbaşı bu haliyle kendini halka göstermeye nasıl cüret edebiliyordu? Kin dolu bakışların arasında ilerlerken yüzünde korkunun izine bile rastlanmıyordu. İhtiyarlar homurdanmaya başladılar. Hiçbir şeyden korkmayan Mrs. Merriweather yerinden doğrularak yüksek bir sesle okkalı bir küfür ve zehirli bir söz savurdu. Vurguncu! Red Butler hiçbir şey olmamış gibi Melanie ile Pitipet'i selamladı. Sonra Scarlett'in yanına giderek genç kadının kulağına ''Doktor Maid'in her zaman zaferin bayraklarımıza bir kartal gibi gelip konduğunu söylediği nutuklarından birini halka okumasının tam sırası değil mi?'' diye fısıldadı. Sinirleri heyecandan gerilmiş olan Scarlett, kızgın bir yere basmış bir kedi çevikliğiyle döndü. Az kalsın küfür edecekti ama kendisini tutmasını bildi. ''Genel karargâhtan geliyorum. Hanımlar, ilk ölü ve yaralı listeleri alındı.'' diye yüksek sesle haber verdi. Onun verdiği bu haberi duyanlar arasında bir hareket başladı. Bunlar genel karargaha gitmek istiyorlardı. Üzengisinin üzerinde doğrulan Butler bu sefer kalabalığa bağırdı. ''Bir yere kımıldamayın. Liste iki gazeteye gönderildi. Basılmak üzeredir.'' Melanie gözleri yaşlı olarak Butler'a doğru yürüdü. ''Yüzbaşı Butler.'' diye seslendi. ''Bunu bize haber vermekle çok iyi ettiniz. Bu listeleri ne zaman açıklayacaklar?'' ''Birkaç dakikaya kadar Mrs. Wilkes, yarım saat önce gazetelere verilmişti. Bu işle görevlendirilen subay, halk haber almak üzere gazete bürolarına hücum eder korkusuyla bunu gizli tuttu. Bakın bakın.'' Gazete bürosunun pencerelerinden biri açıldı. Mürekkep kokan ve satır araları sıkışık bir sürü adla dolu olan bir yığın prova kağıdını havada sallayan bir el göründü. Bunlardan birini eline geçiren okumak için geri çekilmeye çalışıyordu. Geride olanlar da ''Bırakın geçelim'' diye bağırışarak öndekileri itiyorlardı. Red Butler hemen yere atladı ve dizginleri Peter'a vererek ''Atı tutun'' dedi. Çevresindeki adamları kabaca iterek kendisine yol açtı. Kısa bir süre sonra elinde birkaç prova kağıdıyla döndü. Birini Melanie'ye uzattı ve ötekilerini de en yakınındaki arabalarda bulunan Miss McClure'a, Mrs. May'de, Mrs. Merriweather'a ve Mrs. Elsing'e verdi. Scarlett, ''Haydi çabuk ol Melanie'' diye bağırırken sanki boğazı tıkanıyordu. Öfkelenmesine rağmen Melanie'nin titremekten listeyi okuyacak durumda olmadığını hemen fark etti. Melanie de ''Şunu al'' diyerek listeyi Scarlett'e uzattı. Scarlett kağıdı Melanie'nin elinden adeta kaparak aldı. ''V'ler, evet, V'ler nerede? İşte tamam, aşağıda. Bu mürekkep lekeleri de ne canım?'' ''White.'' Scarlett titrek ve kaygılı bir sesle okumaya çalışıyordu. ''Wilkins, Wim, Zeblon, oh Melly, o yok, eşi burada yok, oh halacığım, Allah aşkına bayılmayınız. Melly ona tuzu ver, dizgini tut Melly.'' Herkesin önünde sevinçten ağlamaya başlayan Melanie, başı omzunun üzerine düşen Pitty Pat'in burnuna tuz şişesini tuttu. Scarlett de mutluluktan havaya uçarken halasına yardım etmeye çalışıyordu. Ashley sağdı, hatta yaralanmamıştı. Onu koruduğu için Allah ne kadar iyiydi. Birden boğuk bir ses işitildi. Yakında olanlar irkildi. Fanny Elsing başını annesinin omuzuna koydu. Liste yere düştü. Kızını kollarının arasına alan Mrs. Elsing'in ince dudakları titriyordu. Arabasına yine de sakin bir sesle "Haydi çabuk, eve gidiyoruz" dediği işitildi. Hugh Elsing'in adı listede olmadığına ve Fanny de üzüldüğüne göre ölen onun nişanlısı olmalıydı. Kalabalık Elsing'lerin arabasına yol vermek için iki yana ayrıldı. Arkalarından Miss McClure'un küçük yaylısı hareket etti. Yüzü taş gibi sertleşmiş olan Miss Confiance arabayı yönetiyordu. Belki de üzüntüsünden olacak, ilk kez ileri çıkık dişleri dudakları tarafından örtülmüştü. Yüzü bir ölüyü andıran Miss Esperance, eliyle kız kardeşinin etekliğine sarılmıştı ve onun üzüntü altında ezilen bir hali vardı. Onlara çok yaşlı kadın gözüyle bakılıyordu. Bu iki ihtiyar kızın dünyada tek yakınları, kardeşleri olan genç Dallas'tı. Ama artık Dallas da yoktu. "Meli, Meli" diye Maybel neşeli bir sesle bağırdı. "Rene sapasağlam. Eşliğe de sevindim. Tanrı'ya şükürler olsun." Şalı omuzlarından kaymıştı. Hamileliği daha da belli oluyordu. Fakat ilk kez olarak Maybel ve Mrs. Merriweather bu durumdan kaygılanmadılar. "Meli bak, Mrs. Maid rica ederim. Darcy, şey değil mi?" Mrs. Maid başını inatla eğiyordu. Çağrıldığı zaman da hiç kıpırdamadı. Ama küçük Phil'in yüzünden acı durum anlaşılıyordu. Phil, "Anne, haydi anne" diye çok üzüntülü bir halde seslendi. O zaman Mrs. Maid başını kaldırdı. Melanie ile göz göze geldiler. "Şimdi çizmeye ihtiyacı kalmamıştır." Melanie, "Ah kardeşim" diye hıçkırarak bağırdı. Pitty Pat'i Scarlett'e bıraktı ve hemen arabasından indi ve doktorların arabasına bindi. "Anne işte ben varım" diye Phil, yanındaki yüzü karmakarışık olan annesini teselli etmeye çalıştı ve sonra şöyle konuştu. "Eğer beni bırakırsanız bütün Yankileri öldürürüm." Mrs. Maid, o gerçekten gidecekmiş gibi onun koluna asıldı ve "Hayır" diye bağırdı. Arabaya çıkıp Mrs. Maid'in yanına oturup onu kollarının arasına alan Melanie, Phil'e çıkıştı. "Susacak mısın sen? Kendini öldürmen annenin işine yarar mı sanıyorsun? Hayatımda bundan daha saçma söz işitmedim. Haydi bizi evinize götür." Phil dizginleri eline aldığı sırada Melanie, Scarlett'e döndü. "Pitty halayı eve götürür götürmez Mrs. Maid'lere gel." Sonra Butler'a seslendi. "Yüzbaşı Butler, Doktor Maid'e haber verir misiniz? Kendisi hastanededir." Araba sevinçle acıyı bir arada yaşayan insan selinin arasında ilerledi. Bazı kadınlar sevinç gözyaşlarını tutamıyorlardı. Kimi de çevreye inen korkunç darbenin etkisi altında kalmış, sevinmesi mi, üzülmesi mi gerek bilmiyordu. Ama çoğunluk şimdi gerçekle karşı karşıya idi ve büyük bir acı içinde kıvranıyordu. Scarlett kendini toparlamayı başarmıştı. Ashley ölmemiş, hatta yaralanmamıştı bile. Artık şimdi başkalarını düşünebilirdi. Matbaa mürekkebi lekeleriyle dolu olan listenin üzerine eğildi. Aman tanrım, listeler ne kadar da uzundu. Calvert, Rayford, Tamer, Ray. Birden Scarlett yıllar önce birlikte kaçtıkları, yolda aç kalıp gece karanlıktan korktukları için geri döndükleri o tatsız serüveni anımsadı. Fontaine, Joseph K. R., o kötü huylu küçük Joe'da mı? Ya yatağından yeni kalkan Sally için ne demeli? Munro, Lafayette, Kathleen Calvert'ın nişanlısı. Life, zavallı Kathleen. Aynı anda hem bir kardeş hem bir nişanlı kaybetmişti. Daha kötüsü olur muydu? İşte Sally, o bir kardeşle birlikte bir koca da yitirmişti. Bu korkunç bir şeydi. Scarlett başını listenin üzerinden kaldırdı. Pitty hala onun omzuna dayanmış hiçbir şey düşünmüyor, yalnız ağlıyor ve inliyordu. Scarlett Pitty Pat'i arabanın bir köşesine yerleştirdi. Şalını düzeltti ve tekrar listeyi incelemeye başladı. "Yo, hayır, Aynı listeye Tarleton adı 3 kez yazılmazdı ya. Herhalde bir dizgi hatası yapılmıştı. Ama hayır, ne yazık ki hepsi onlara aitti. Tarleton Branton, Teğmen. Tarleton Stuart, Onbaşı. Tarleton Thomas, Er. İşte daha savaşın ilk yılında ölen Boyd, Virginia'da nereye gömülmüştü? Mezarı nerede bilen var mıydı? Evet, bütün Tarletonlar ölmüştü. Uzun bacaklı Tom, anlamsız şakalara düşkün ikizler, bir dans öğretmeni zarifliği ile bir engerek dilini birleştiren Buddy. Scarlett artık daha fazla dayanamayacağını anladı. Bu listede bir arada büyüdüğü, dans ettiği, öpüştüğü, şakalaştığı, flört ettiği başka genç erkeklerin olup olmadığını öğrenmek istemiyordu. Boğazını tıkayan her neyse onu gevşetmek için çabaladı, ağlamak istedi. ''Çok üzgünüm Scarlett'' dedi Butler. ''Dostlarından birçoğunun adları var.'' Scarlett başını salladı, konuşmaya çalıştı. ''Kontluğun hemen bütün aileleri, Tarletonların hepsi.'' Butler'ın yüzü sakin ve biraz üzgün görünüyordu. Gözlerindeki alaycı ifade kaybolmuştu. ''Hepsi bu kadar olsa yine de iyi.'' dedi. ''Bunlar daha ilk listeler. Yarın daha uzun listeler gelecek.'' Yakındaki arabalarda bulunanların işitmemeleri için sesini alçalttı. Scarlett, General Lee savaşı kaybetmiş. Onun Maryland'de yenildiğini genel karargâhta duydum. Genç kadın korku dolu gözlerini Butler'a doğru kaldırdı. Yeşil gözlerindeki acıyı bastıran korku asla General Lee'nin yenilmesinden değildi. Onu asıl korkutan yarın daha uzun bir listenin gelecek olmasıydı. O yarını, ertesi günleri düşünmemişti. Oysa bu listede eşliğinin adının bulunmayışına ne kadar çok sevinmişti. Belki de o bugün ölmüştü. Yarın olmadan, hatta 1-2 hafta geçmeden hiçbir haber alamayacaktı. Ahret, bu savaşlara ne gerek var? Yankilerin bizim zencilere zararlarımızı ödememize razı olmaları ya da zencileri onlara bedava vermemiz. İki taraf için de daha iyi olmaz mı? Sorun zenciler değil, bunlar hep bahane Scarlett. Her zaman savaş çıkacak. Çünkü erkekler savaşa bayılıyorlar. Tamam, kadınlar sevmiyorlar ama ya erkekler? Onlar kadınlara aşık olmadan önce ona tutuluyorlar. Butler gülümsemeye çalışarak Scarlett'e, Allah ısmarladık dedi. Ben Doktor Meade'i bulmak için hastaneye gidiyorum. Sanırım oğlunun öldüğünü kendisine haber vermemdeki inceliği anlayamayacak. Ama sonradan ona bir kahramanın ölüm haberini bir vurguncunun getirmesine deli olacak. Scarlett, Miss Pitipet'i yatağına yatırdı. Aşçı kadını ve Prissy'yi başucuna oturttuktan sonra Maid'lere gitti. Mrs. Maid ilk kez oğlu Phil'in eşliğindeydi ve kocasının dönmesini bekliyordu.